Ayrım 39, sayfa 438. Daha önce hiç yapmamıştım, dedi Matias. Kız gülümseyip yanağını okşadı. Fena biri değilim yani. Ne? Diye kekeledi. Yo, hayır. Kız güldü. Sen çok tatlısın ya. Hem yakışıklı hem de kibarsın. Buranın ne oldu bu arada? Matias'ın göğsünü mıncıkladı. Matias tepesine karanlık bir şeyin çöktüğünü hissetti o an. Pis, siyah ama muhteşem bir şey. Doğuştan, dedi. Hasta mısın? Raynaud fenomeni ve skleroderma yüzünden. Ne? Vücuttaki bağ dokularının kalınlaşmasına yol açan kalıtsal bir hastalık. Tehlikeli bir şey mi? Kız parmaklarını dikkatlice Matias'ın göğsünde gezdirdi. Matias gülümsedi ve sertleşmeye başladığını hissetti. Raynaud fenomeni el ve ayak parmaklarının üşüyüp beyazlaşması demek sadece. Asıl kötü olan skleroderma. Öyle mi? Kalınlaşan bağ dokusu cildi geriyor. Tüm tenin düzleşiyor ve kırışıklıkların yok oluyor. Bu iyi bir şey değil mi? Kızın elini aşağılara indirdiğini gördü. Sıkılaşan deri yüz ifadelerini gizlemeye başlıyor. Sadece birkaç ifaden kalıyor. Yüzünün sertleşip bir maskeye dönüştüğünü düşün. Sıcak ve minik el penisine yaklaşıyordu giderek. Zamanla önce ellerin, sonra kolların bükülüyor ve onları düz tutamaz hale geliyorsun. Sonunda kendi tenin tarafından tutsak edilmiş gibi hiç kıpırdayamadan öylece oturduğun yerde kalıyorsun. Kız nefes nefese kulağına fısıldadı. Korkunç bir ölüme benziyor. Yapılacak en iyi şeyin acı seni delirtmeden önce intihar etmek olduğu söyleniyor. Yatağın ucuna yatar mısın? Bu sefer ayakta yapmak istiyorum. O yüzden tıp okumak istedin değil mi? Diye sordu kız. Daha fazlasını öğrenmek için. Bu hastalıkla yaşamanın bir yolunu bulmak için. Matias, tek istediğim, dedi. Sertleşen penisiyle ayağa kalkıp yatağın ucunda dikilirken, ne zaman ölmem gerektiğini öğrenmek. Çiçeği burnunda doktor Matias Lund Helgesen, Bergen'deki Hochland Hastanesi'nin nöroloji bölümünde popüler bir adamdı. Hem iş arkadaşları hem de hastaları onu işinin ehli, anlayışlı bir doktor, bir o kadar da iyi bir dinleyici olarak tarif ediyordu. Bilhassa son özelliği, çoğu kalıtsal ve tedavisi imkansız rahatsızlıklara sahip olan ve biraz olsun avunmak için kapısını çalan hastalarda çok işine yarıyordu. Sklerodermanın korkunç bir hal aldığı nadir vakalar, daima bağışıklık bilimi konusunda ihtisas yapmaya başlamış bu genç ve cana yakın doktora yönlendiriliyordu. Layla Asen, kocası ve kızıyla beraber ona geldiğinde sonbaharın başıydı. Küçük kızın eklemleri sertleşiyordu ve ağrısı vardı. Matias'ın kızı görünce ilk aklından geçen Bekerev hastalığı oldu. Hem Layla Aysen hem de eşi ailelerinde romatizmal hastalık olduğunu doğrulayınca Matias üçünden de kan örneği aldı. Test sonuçları geldiğinde Matias masasında kağıdı tam 3 defa okudu. Ve o pis, siyah ama muhteşem his bir kez daha yüzünü gösterdi. Test sonuçları negatifti. Yani ağrıların nedeni Bekerev hastalığı olmadığı gibi. Bayağı sen de kızın gerçek babası değildi. Matias adamın bundan haberinin olmadığını emindi ama kadın farkındaydı. Layla sen biliyordu. Üçünden de kan örneği istediğinde yüzündeki seyirmeyi görmüştü. Kadın hala diğer adamla kırıştırıyor muydu acaba? Adam nasıl biriydi? Önünde geniş çimenli olan müstakil bir evde mi yaşıyordu? Herkesten gizlediği kusurları nelerdi? Ve o küçük kız yalan söyleyen bir kaltak tarafından hayatı boyunca kandırıldığını nasıl ve ne zaman anlayacaktı? Matias başını eğdi ve su bardağını devirdiğini fark etti. Apış arasında geniş ıslak bir lekenin yayıldığını gördü. Midesini ve başına doğru tırmanan soğuğu hissetti. Layla Hasen'e telefon açıp ona sonuçları söyledi. Sadece tıbbi olanları. Kadın rahatlamış bir sesle teşekkür edip telefonu kapattı. Matias uzun bir süre öylece telefona baktı. Kadından ölesiye nefret ediyordu. O gece çalıştıktan sonra yatmaya gittiği bekar evindeki dar döşekte ne yaptıysa uyuyamadı. Bir şeyler okumaya çalıştı ama harfler gözlerinin önünde dans ediyordu. Genellikle onu yorgun düşürüp uyuttuğu için mastürbasyon yapmayı denedi ama odaklanamadı. Bir kez daha bembeyaz kesilen ayak parmağına iğne batırıp hissedebiliyor mu diye baktı. En sonunda da yorganın altına kıvrıldı ve gecenin grisi şafakla aydınlanana dek ağladı. Matias daha genel nörolojik vakalara da bakıyordu. Ve onlardan biri de Bergen Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir polis memuruydu. Orta yaşlı polis muayenenin ardından ayağa kalkıp üstünü giyindi. Ter kokusu ve içkili nefesi insanı mahvediyordu. Matias, diye homurdandı polis. Sanki emri altında bir adamla konuşurmuş gibi. Erken evre nöropati diye cevapladı Matias. Ayaklarınızın altındaki sinirler hasar görmüş, his azalması oluşmuş. Sence o yüzden mi lanet bir alkolik gibi yürümeye başladım yani? Gerçekten alkolik olabilir misin Rafto? Polis memuru gömleğini iliklemeyi bıraktı. Ve boynundan yukarısı termometrede yükselen civa gibi giderek kızardı. Sen ne saçmalıyorsun, kendini beğenmiş ufaklık. Yüksek alkol tüketimi genellikle polinöropatiye sebep olur. İçmeye devam edersen kalıcı beyin hasarı riskini arttırmış olursun. Korsakov diye birini duydun mu hiç rafta? Duymadın değil mi? Umarım duymazsın da çünkü adını çok tatsız bir sendroma vermiştir. Aynada kendine ben alkolik miyim diye sorduğunda ne cevap verdiğini bilmiyorum. Ama sana bir tavsiye. Bir daha bu sorunun yanına şunu da ekle. Şimdi ölmeyi mi yoksa biraz daha yaşamayı mı istiyorum? Gert Rafto doktor önlüklü delikanlıyı süzdü. Sonra kısık bir sesle bir küfür sallayıp kapıyı çarparak odadan çıktı. Rafto 4 hafta sonra aradı. Matias'tan evine gelip onu görmesini istedi. Yarın kendin gelirsin dedi Matias. Olmaz, çok acil. O zaman acil servise git. Beni dinle Lund Helgesen. 3 gündür yataktan çıkmadım. Kolumu kaldıramıyorum. Sen bana doğrudan alkolik olup olmadığımı soran tek kişisin. Evet, alkoliyim ve ölmek istemiyorum. Henüz değil. Gert Rafto'nun apartman dairesine çöp, boş bira şişeleri ve kendi vücut kokusu sinmişti. Evde yiyecek hiçbir şey olmadığı için yemek artığı da yoktu. Matias elindeki şırıngayı ışığa tutarken B1 vitamin takviyesi dedi. Seni ayağa kaldıracak. Gert Rafto sağ ol dedi. 5 dakika sonra uyuyakaldı. Matias evin içinde gezindi. Masanın üzerinde Rafto'nun omuzlarında siyah saçlı bir kızla çektirdiği bir fotoğraf duruyordu. Duvarda cinayet mahalline ait olduğunu tahmin ettiği fotoğraflar asılıydı. Sayıları çok fazlaydı. Matias fotoğraflara baktı. İkisini eline alıp inceledi. Ne kadar dağınık ve özensiz katillerdi. Beceriksizlikleri hem keskin hem de kör aletlerle yapılmış kesiklerin olduğu cesetlerde daha da belli oluyordu. Çekmeceleri açtı ve başka fotoğraflar aradı. Fakat raporlar, notlar ve yüzük, kadın saati, kolye gibi birkaç değerli eşya buldu. Bir de gazete kupürleri. Okumaya başladı. Hepsinde Gert Rafto'nun adı, çoğunda da katillerin aptallığını ve onları nasıl yakaladığını anlattığı basın toplantılarından alınmış sözler vardı. Hepsini teker teker yakaladığı belliydi. Gert Rafto 6 saat sonra uyandığında Matias hala oradaydı. Kucağındaki cinayet raporuyla yatağın yanında duruyordu. Söylesene dedi Matias. Yakalanmak istemeseydin nasıl cinayet işlerdin? Önce benim gibi bir adamın mıntıkasından uzak dururdum dedi Rafto etrafında içecek bir şeyler bakınarak. Dedektif iyiyse kurtulmanın hiçbir yolu yoktur. Peki bunu iyi bir dedektifin mıntıkasında yapmak istiyorsan? O zaman cinayetten önce o dedektifle aramı iyi tutardım dedi Gert Rafto. Cinayetten sonra da onu öldürürdüm. Tuhaf dedi Matias. Ben de aynısını düşündüm. Sonraki haftalarda Matias Gert Rafto'yu birkaç kez evinde ziyaret etti. Dedektif kısa sürede toparlanmıştı ve ikisi hastalıklarından, hayat tarzlarından, ölümden ve Gert Rafto'nun bu dünyada sevdiği iki şeyden konuşur olmuşlardı. Sevgisine akıl almaz bir aşkla karşılık veren biricik kızı Katrin ve huzur bulduğu tek yer olan Finnoy'daki küçük yazlık kulübe. Yine de en çok konuştukları şey Gert Rafto'nun çözdüğü cinayet vakalarıydı, yani zaferleri. Matias onu cesaretlendiriyor, alkole karşı verdiği savaşı kazanabileceğini, içki şişesinden uzak durduğu müddetçe daha nice zaferlere imza atacağını söylüyordu. Bergen'de sonbahar biterken günler kısalıyor, yağmurlar çoğalıyordu. Matias'ın planı artık hazırdı. Bir sabah Layla Asen'i evinden aradı. Kendisini tanıttı ve kadın pür dikkat onu dinlerken arama nedenini açıkladı. Kızın kan örneğinden yeni bulgular elde etmiş, Bastian Asen'in çocuğun biyolojik babası olmadığını anlamıştı. Kızın gerçek babasından da kan örneği alması gerekiyordu. Aksi halde kızı ve Bastian aralarındaki kan bağı olmadığını öğreneceklerdi. Kadın buna onay verir miydi? Matias söylediklerinin anlaşılması için biraz bekledi. Ardından kadına şayet endişeleniyorsa konunun aralarında sır olarak kalacağını, sadece yardım etmek istediğini ve konuyu kayıt dışı halledeceklerini söyledi. Kayıt dışı mı? Diye tekrarladı kadın, çok geçiren insanlara has bir hissizlikle. Aslında bir hekim olarak hastama, yani kızınıza karşı dürüst olmam ve ahlaki kuralları gözetmem gerek. Ama sendromlar üstünde bir araştırma yaptığım için kızınızın rahatsızlığını takip etmeyi bilhassa istiyorum. Anlayış gösterir ve bugün benimle buluşabilirseniz... Evet diye fısıldadı hattın diğer ucunda titreyen ses. Evet lütfen. Güzel. O halde Ürken'e çıkan son teleferiye binin. Orada kimsenin buluştuğumuzu görmez. Sonra da birlikte yürüyerek aşağı ineriz. Kendimi nasıl bir tehlikeye attığımın umarım farkındasınızdır. Bu görüşmeyi sakın kimseye söylemeyin. Tabii ki söylemem, bana güvenin. Kadın telefonu kapattığında Matias acizeyi hala kulağında tutuyordu. Biraz sonra dudakları gri plastiğe bir soru fısıldadı. Sana kim neden güvensin ki? Küçük kaltak. Layla Asen onunla buluşmaya gittiğini bir arkadaşına söylediğini ancak karda gırtlağına dayanmış bir neşterle yatarken itiraf etti. Çünkü o akşam aslında o arkadaşıyla buluşacaktı. Ama Matias'ın sadece adını söylemiş, buluşma sebeplerinden hiç bahsetmemişti. Yine de ona neden söyledin diye sordu Matias. Onu gıcık etmek için dedi diye inledi Layla. Çok meraklıdır. Matias neşterin incecik çelik ağzını biraz daha bastırınca Layla arkadaşının adını ve adresini hıçkırıklar içerisinde verdi. Hayattaki son sözleri de bunlar oldu. Matias 2 gün sonra Layla Asen'in öldürülmesi ve Onni Hedland'da Gert Rafton'un kaybolması hakkındaki haberleri gazeteden okurken karışık duygular hissetti. Her şeyden önce Layla seni öldürmekten hiç mutlu olmamıştı. İşler planlandığı gibi gitmemiş, kontrolünü kaybedip öfke ve panik krizine girmişti. O nedenle etrafı çok fazla dağıtmıştı. Ortada temizlenmesi gereken o kadar şey bırakmıştı ki manzara ona Rafton'un evindeki fotoğrafları hatırlatmıştı. Üstüne üstlük intikamın ve adaletin tadında yeterince alamamıştı. Onni Hedland cinayeti öncekinden daha da beter gitmişti. Hatta bir facia ile başlamıştı. İki kez kapı ziline basacakken cesaretini yitirmiş ve kaçmıştı. Üçüncüsünde ise çok geç kaldığını fark etmişti. Birisi eve daha önce gelmişti çünkü. Gert Rafto. Rafto evden ayrıldıktan sonra Matias zile basıp kendini Rafto'nun yardımcısı olarak tanıtmış ve içeri davet edilmişti. Ancak Onni dedektife anlattıklarını ona anlatmayacağını, bu olayın ikisi arasında bir sır olarak kalacağını söz verdiğini söylemişti. Eli neşterle kesilene kadar da direnmişti. Matias kadının dediklerinden Gert Rafto'nun cinayeti kendi başına çözmeye karar verdiği sonucunu çıkarmıştı. Belli ki itibarını geri kazanmaya çalışıyordu. Tam bir aptaldı. Neyse ki onu Hedland'ı ortadan kaldırırken pek bir sıkıntı yaşamamıştı. Çok az gürültü ve çok az kan çıkmıştı. Cesedini güvette parçalama işini de çabuk ve etkili bir şekilde halletmişti. Tüm parçaları naylona sararak bu amaç için yanında getirdiği geniş sırt çantasına ve bavula koymuştu. Evine girip çıktığı sıralarda Rafto, Matias'a polislerin cinayet vakalarında ilk baktığı şeyin civarda görülen arabalar ve kayıt altına alınmış taksi yolculukları olduğunu söylemişti. O yüzden evine dönmek için tüm yolu yürümüştü. Gert Rafto'nun mükemmel cinayet tarifine göre yapması gereken tek bir şey kalmıştı şimdi. Dedektifi öldürmek. Garip ama işlediği üç cinayet içinde en iyisi bu olmuştu. Garipti çünkü Matias Rafto'ya ne Layla Arslan'ı duyduğu nefrete benzer bir his ne de başka herhangi bir duygu besliyordu. Dedektifi öldürerek o hayalini kurduğu estetiğe ve bir cinayetin nasıl işlenmesi gerektiğiyle ilgili kafasındaki düşünceye ilk kez yaklaşmıştı. Bu eylem ona umulduğunun çok üstünde bir korku ve heyecan yaşatmıştı. Rafton'un boş odada yankılanan çığlıkları hala kulağındaydı. İşin en ilginç kısmı da dönüş yolunda ayak parmaklarının artık eskisi gibi beyaz ve uyuşuk olmadığını keşfetmesiydi. Vücudu kısa bir an için bile olsa donmayı bırakmış, adeta çözülmüştü. 4 sene sonunda Matias 4 kadın daha öldürmüştü ve işlediği her cinayetin aslında annesini tekrar tekrar öldürmek için bir teşebbüs olduğunu görebiliyordu. Artık delirdiği kanaatine varmıştı. Daha doğrusu ciddi bir kişilik bozukluğundan mustaripti. Okuduğu tüm kaynaklar kesinlikle buna işaret ediyordu. Cinayetlerin yılın ilk yağan karıyla birlikte bir ritüel halinde işlenmesi, her seferinde bir kardan adam yapmaya başlaması, en çok da giderek daha sadist bir haline gelmesi. Yine de bunu anlamış olması bile devam etmesini engelleyemedi. Çünkü zamanı azdı. Reno fenomeni artan bir sıklıkla kendini göstermeye başlamıştı ve Skalderman'ın ilk belirtilerini görebiliyordu. Yüzü geriliyordu. Ve bu gidişle ilerideki evreleri o çirkin, sivri burna, dahası bir sazanınki gibi büzülmüş oğaza sahip olacağını gösteriyordu. Bağışıklık ve beyindeki su kanallarıyla ilgili çalışmalarına devam etmek için Oslo'ya taşınmıştı. Gostad'daki anatomi bölümü bu konularda ülkedeki tek merkez konumundaydı çünkü. Bir yandan araştırmasını yürütürken, bir yandan da İdar'ın çalıştığı ve kendisini tavsiye ederek işe aldırdığı Mariannis Kliniği'nde çalışmaya başlamıştı. Gözüne doğru düzgün uyku girmediği için geceleri de hastanenin acil servisinde nöbetçi oluyordu. Kurbanları bulmak zor değildi. Her şeyden önce çoğu durumda babalık durumunu ortaya çıkaran, hastalardan alınan kan örnekleri vardı. Adli tıp kurumunun babalık testi biriminde yapılan DNA testlerinin sonuçları da işe yarıyordu. Pratisyen hekim olarak bile kapasitesi epey kısıtlı olan İdar, kalıtsal hastalıklar ve sendromlarla ilgili tüm vakalarda ondan tavsiye alıyordu. Ve hastalar küçükse Matias'ın verdiği tavsiye asla değişmiyordu. İlk muayeneye hem anneyi hem babayı çağır. Bakteri floresini kontrol etme bahanesiyle hepsinden tükürük örneği al ve örnekleri babalık testi birimine gönder. Böylece başlangıç noktamızın doğruluğundan emin oluruz. İdar Salah dediğini aynen yapıyordu. Bu sayede çok kısa bir zamanda Matias, deyim yerindeyse yanlış bir bayrağın altında seyreden çocukların annelerine ait küçük bir dosya oluşturdu. En güzel de tükürük örnekleri İdar'ın adıyla gönderildiğinden bu kadınlarla arasında en ufak bir bağlantısının olmamasıydı. Onları tuzağa düşürme yöntemi Layla Asen'de başarıya ulaşan taktiğin aynısıydı. Bir telefon görüşmesi ve kimsenin olmadığı bir yerde gizlice buluşma teklifi. Aradıkları için de sadece bir kadın telefonda onu tersleyerek kocasına her şeyi anlatmayı seçmişti. Bu da yuvasının dağılmasına ve bir şekilde layığını bulmasına neden olmuştu. Matias uzun bir süre cesetleri en etkili şekilde nasıl yok edeceğine kafa yordu. Onu Hedland için kullandığı yöntemin uzun vadede uygulanabilir olmadığı çok açıktı. Kadını bekar evindeki küvette hidroklorik asitin içinde bekletmişti. Riskli ve zahmetli bir süreç olması bir yana sağlığına zararlıydı ve neredeyse 3 hafta sürmüştü. Bu nedenle kendisine yeni bir çözüm bulunca epey mutlu oldu. Anatomi bölümündeki ceset saklama tanklarıydı bu çözüm. Muhteşem olduğu kadar basitti de. Tıpkı o elektrikli ilmek gibi. Aletten ilk kez bir anatomi dergisini okurken haberdar olmuştu. Fransız bir anatomi uzmanı, dergide baytarların kullandığı bu cihazın vücudu çürümeye başlamış cesetlerde kullanılmasını tavsiye ediyordu. Çünkü ilmek yumuşamış ve çürümüş dokuyu aynı kemiği olduğu gibi etkili ve düzgün şekilde kesebiliyordu ve bakteri taşıma riski bulunmadığı için birden çok cesette kullanılabiliyordu. Yazıyı okurken Matthias'ın aklına kurbanları kesip parçalayabilen bir aletin taşıma işini ne kadar kolaylaştıracağı geldi. Bunun yerine ilmeğin imalatçısına ulaştı. Rouen'e uçtu ve sisli bir sabah vakti Kuzey Fransa'daki kireç badanalı bir ahırın içinde yarım yamalak İngilizce konuşan bir adamdan aletin nasıl kullanılacağını öğrendi. Tutan kişinin elinin yanmaması için ilmeğin muz biçiminde ve boyutunda metal kaplı düz bir sapı vardı. Tel kısmı olta misnesi kadar inceydi ve muz biçimindeki sapın içine giriyordu. Sapın üzerinde teli germek ve gevşetmek için bir düğme bulunuyordu. Pille çalışan ısıtıcıyı devreye sokan ve boğma ipini andıran teli saniyeler içinde alev alev parlatan bir açma kapama düğmesi de vardı. Matthias çok sevinmişti. Bu alet cesetleri parçalamak için biçilmiş kaftandı. Fiyatını duyunca gülmemek için kendini zor tuttu. İlmek, piller de dahil Matthias'a uçak biletinden ucuza mal olmuştu. İsveç'te yapılan ve çocukların ortalama %15'i ile 20'sinin baba olarak bildiklerinden farklı bir biyolojik babaları olduğu sonucunu ortaya çıkaran araştırma, Matthias'ın kendi deneyimlerini ayna tutuyordu sanki. Yalnız değildi. Annesi kusurlu genleri olan bir adamla kırıştırdı diye acımasız ve erken bir ölümle hayatı son bulacak olan tek kişi kendisi de değildi. Ne var ki temizlik işinde ve hastalıkla kıran kırana savaşmakta tek başınaydı. Birilerinin ona teşekkür edeceğinden, onunla gurur duyacağından şüpheliydi. Yine de bir şeyden hiçbir şüphesi yoktu. Onun ölümünden uzun yıllar sonra bile herkes hatırlayacaktı. Çünkü sonunda insanlığa adını nasıl duyuracağını, başyapıtını, kılıcını vuracağı o son yeri bulmuştu. Her şey şans eseri başladı. Onu ilk olarak televizyonda gördü, yani polisi, Harry Hole'u. Avustralya'da bir seri katili yakaladığı için kendisiyle röportaj yapılıyordu. Matthias'ın aklına ister istemez Gertrafto'nun tavsiyesi geldi. Önce benim gibi bir adamın mıntıkasında uzak dururdum. Bir avcının canını almanın mutluluğunu hatırladı sonra, üstünlük duygusunu, güçlü olma hissini. Gertrafto'dan sonra işlediği hiçbir cinayet bir polisi öldürmenin heyecanıyla kıyaslanamazdı bile. Hak kahramanı gibi gösterilen bu Holden'in adamda da Rafto'da olan şeyden var gibiydi. İhtiyatsızlık ve öfke. Holden'i televizyonda gördükten bir gün sonra Mariannis Kliniği'nin kantininde jinekologlardan biri, televizyonda çizdiği güçlü dedektif görüntüsüne rağmen adamın aslında bir alkolik ve kaçık olduğundan bahsetmese belki de Harry Hole'u unutacaktı. Ama öyle olmadı. Çocuk doktoru olan Gabriela, Hole'un kız arkadaşının oğlunun bir zamanlar hastası olduğunu ekledi sonra. Adı Oleg'di. İyi bir çocuktu. O zaman çocuk da büyüyünce alkolik olacak dedi jinekolog. Şu baş belası genler işte. Babası Hole değil ki diye karşılık verdi Gabriela. Ama işin ilginç kısmı kimliğinde babası olarak geçen kişi Moskova'da bir profesör mü ne? Ve adam da alkolik. Hey bu dediğini duymamış olayım diye bağırdı idarvetlesen atılan kahkahaların üstüne. Hasta gizliliğini unutmayalım millet. Öğle molası geldi geçti ama Matthias Gabriela'nın söylediklerini unutmadı. Daha doğrusu çocuğun babasını ifade ediş şeklini. Kimliğinde babası olarak geçen kişi. Moladan sonra Matthias çocuk doktorunun peşinden gitti. Odasına girdi ve kapıyı kapattı. Sana bir şey sorabilir miyim Gabriela? Ah selam dedi kadın beklenti yüzünden yanaklarına bir kızarıklık yayılırken. Matthias kadının ondan hoşlandığını biliyordu. Onu yakışıklı, arkadaş canlısı, eğlenceli biri ve iyi bir dinleyici olarak gördüğünde. Hatta bir iki sefer dolaylı yoldan dışarıda buluşmayı teklif etmiş ama Matthias reddetmişti. Bildiğin gibi araştırmam için klinikteki kan örneklerinden bazılarını kullanma iznim var dedi. Aslına bakarsan ben de yemekte bahsettiğin çocuğun örneğiyle ilgili ilginç bir şey bulmuştum. Hole'un kız arkadaşının oğlu yani. Bildiğim kadarıyla ilişkileri artık bitmiş. Sahi mi? Dediğim gibi kan örneğinde bir şey çıktı. Ben de şey, ailesinde bir rahatsızlık var mı diye merak ediyordum. Matthias, kadının yüzündeki bariz düş kırıklığını görebileceğini düşündü. Oysa kadından duydukları karşısında hayal kırıklığına uğramaktan fazlasıyla uzaktı. Teşekkürler, diyerek ayağa kalktı ve odadan çıktı. Kalbinin hayat dolu bir arzuyla attığını, ayaklarının en ufak bir güç harcamadan kendini taşıdığını, keyifle elektrikli ilmek gibi parladığını hissedebiliyordu. Bu bir başlangıçtı çünkü, sonun başlangıcı. Holmenkollen Sakinleri Derneği kavurucu bir Ağustos gününde yaz partisi veriyordu. Dernek çardağının önündeki çimenlerde büyükler kamp sandalyelerini kurmuş Şemsiyelerin altında beyaz şaraplarını yudumlarken çocuklar da masaların arasında koşuşturup beton sahada futbol oynuyordu. Yüzünü gizleyen kocaman güneş gözlüklerine rağmen Matias, onu çalıştığı şirketin internet sitesinden indirdiği fotoğraftan hemen tanıdı. Kadın tek başına ayakta duruyordu. Yanına gitti ve sanki onu tanıyormuş gibi yüzünde küçük bir gülümsemeyle yanında dikilmek için izin istedi. Artık bu tür şeyleri nasıl yapacağını biliyordu. Eskinin memesiz Matias'ı değildi. Kadın gözlüğünü indirdi ve onu meraklı gözlerle süzdü. Matias fotoğrafın tamamen aldatıcı olduğunu düşündü o an. Gerçekte çok daha güzeldi. Öyle güzeldi ki bir an için A planının tehlikeye girdiğini geçirdi aklından. Bu kadının onunla beraber olmak isteyeceği hiç de garanti değildi. Raquel gibi bir kadının dul bir anne olsun ya da olmasın eş bulmak için bir sürü seçeneği olmalıydı. B planda onu amacına götürebilirdi elbette. Ama onu diğer plan kadar tatmin etmeyeceği kesindi. Çekingenliğe dedi. Utangaç bir selamlaşma hareketiyle elindeki plastik bardağı kaldırarak. Bu mahallede yaşayan yakın bir arkadaşım tarafından davet edildim. Ama adam hala gelmedi. Ve belli ki burada herkes birbirini tanıyor. Geldiği an benden kurtulacaksın söz. Kadın güldü. Gülmesi Matias'ın hoşuna gitti. O kritik ilk 3 saniyenin lehine sonuçlandığını biliyordu artık. Şuradaki sahada az önce çocuğun birinin harika bir gol attığını gördüm dedi Matias. Bahse girelim onun akrabalığın var. O öyle mi? Oğlum Oleg olabilir. Kadın hislerini gizlemeyi başarmıştı ama Matias o güne dek hastalarıyla yaptığı sayısız görüşmeden biliyordu ki hiçbir kadın çocuğun övülmesine karşı koyamazdı. Hoş parti dedi. Kadın komşular da hoş. Başkalarının komşularıyla parti yapmayı seviyorsun herhalde. Galiba arkadaşlarım artık fazla yalnız kalmamdan endişelenmeye başladı. O yüzden her fırsatta beni neşelendirmeye çalışıyorlar. Mesela böyle hoş komşularıyla. Plastik bardağından bir yudum aldı. Ve tabii böyle fazla tatlı bir ev şarabıyla. Adın ne? Raquel. Fog. Merhaba Raquel, ben de Matias. Kadının elini sıktı. Küçük ve sıcaktı. Ama senin içecek bir şeyin yok dedi. İzin verirsen getireyim. Tatlı ev şarabı mı? Geri dönüp ona bardağı verdikten sonra çağrı cihazını çıkardı ve sıkıntılı bir yüzle ekrana baktı. Biliyor musun Raquel, burada kalmayı ve seni yakından tanımayı çok isterdim. Ama acil serviste personel yetersizliği varmış ve bir an evvel gelmemi istiyorlar. O yüzden şimdi Superman kıyafetimi giyip şehre gitmem gerekiyor. Çok yazık dedi Raquel. Öyle mi düşünüyorsun? Aslında sadece birkaç saat sürecek. Burada daha kalacak mısın? Bilmiyorum. Oleg'e bağlı. Anladım. Umarım görüşürüz. Tanıştığımıza memnun oldum. Tekrar elini sıktı ve ilk roundu kazandığını bilerek oradan ayrıldı. Matias arabasıyla Torshov'daki evine gidip beynindeki su kanalları ile ilgili ilginç bir yazı okudu. Saat 8'de geri döndüğünde kadın geniş ve beyaz bir şapkayla şemsiyelerden birinin altında oturuyordu. Yanına oturunca Raquel gülümsedi. Ayrım sonu sayfa 451. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rhino fenomeni. RINAUD FENOMENI Skleroderma. SKLEROTEREMA Hawkland. HAUKELANED Layla Asen. LAILAAASEN Bekterev. BEKHTEREV Korsakov. KORSAKOV Bastian. BASTIAN Onni Hetland. ONNY HETLAND Gustad. GAUSTAD Roen. ROUN Gabriela. GABRIELLA Raquel Fogg. RAKELFAUKE